Ayrım 25, Cem Sultan, Mimturhan Tan, sayfa 276. İşte böyle başlayan tanışıklık 3-4 gün içinde derin bir dostluk halini aldı. Baron Cem'i Fransa kralı kadar sever oldu. Alan ise genç yüreğinin bütün kabiliyetiyle Fatih'in oğluna kapıldı, aşık olup gitti. Artık baron da kızı da Cem'siz yapamıyor, onu görmeden duramıyorlardı. Sevdalı Cem bu karşılıklı bağlanıştan son derece memnundu. Nisperisini, Dük Charles'ı ve bütün geçmiş aşklarını gül yüzünün hatlarında yaşatan Alan, onun için yalnızca bir sevgili değil, bir hayattı. Geçmişini, halini ve hatta geleceğini onun çehresinde görüyor ve bütün benliğiyle o çehrede yaşıyor gibiydi. Eğer Alan Türkçe bilse, Türk yurdunun şimdi gerilerde kalan o aziz toprakların sesini de onun ağzından işitip bir kat daha mutlu olacaktı. Güzel kız yalnız bu zevki vermiyordu ve Cem bu eksiklikten sık elemleniyordu. Gerçekten sevenler çok duygulu ve sezgileri güçlü olur. Sevgililerin ta yüreklerini okurlar. Helen de Cem'in kendisinde bulduğu noksanı pek çabuk sezdi. O eksikten kurtulmak ve Cem'in mutluluğunu tamamlamak istedi. Bir gün kulağına fısıldadı. ''Bana Türkçe öğretiniz.'' Fatih'in yurtsuz oğlu öz yurduna kavuşmuş gibi sevindi. Coşkun bir heyecanla aykırdı. ''Sahi mi söylüyorsunuz? Gerçekten Türkçe öğrenmek mi istiyorsunuz?''
''Evet prensim, istiyorum çünkü...''
''Ey, çünkü?''
''Çünkü Türkçe öğrenirsem sizi daha iyi anlayacağımı sanıyorum.''
Cem birdenbire ciddileşti. ''Hakkınız var.'' dedi. ''Türk'ü kendi yurdunda ve kendi diliyle dinlemelidir. Hiçbir dil bizi bizim dilimiz kadar güzel anlatamaz. Zaten başka milletlerden farkımız da budur. Biz öz dilimizde yaşarız. Babamın, dedemin yarattığı bir dil daha var. Rum'dan ya da Acem'den aldığımız teşrifat kaidelerine, sırmalı elbiselere benzer. O kadar yabancı ve eğretidir. Kendi gerçeğimiz kendi dilimizdedir. Siz bu gerçeği öğrenmelisiniz.'' Ders birbirine dil öğreten her sevişmiş çift arasında olduğu gibi sevmek fiilinin çekimiyle başladı ve Sasena Şatosu'nun öd anası Türkçedeki ilk bilgisini Cem'in önünde diz çökerek şu kelimelerle gösterdi. ''Seni seviyorum.'' Cem bu kıvrak ve çıldırtan gönül zerafetine şu biçimde bir beyit okuyarak karşılık verdi. ''Aşk odu evvel düşer maşuka, ondan aşıka. Şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi.'' Bu beyit Cem'den 300 yıl sonra söylenmiştir. Ama fikir çok eskidir ve hemen her yüzyılda tekrar edilmiştir. Bu sözü çözümlemek, yorumlamak, kavramak da ayrıca bir ders oldu. Pervane neden yanar ve bu zevke niçin kanmaz? Şarkın bu ezeli hikayesi Cem'in ağzında yepyeni bir gönül macerası oluyordu. Alan kendi yüreğinde bazen yakan bir mum, bazen yanan bir kelebek şevki uyandıran bu macerayı dinlerken ruhuna kanatlar yapıştığını ve pek yükseklere uçtuğunu hissederek tadına doyulmaz bir dalgınlık geçiriyordu. Cem bütün bu sohbetler, bu ders verişler, bu sevda dolu dakikalar arasında tıpkı Nis'te olduğu gibi tam platonik hareket ediyordu. Yürek ateşlerini mübadeleyle yetinip o ateşlerin dudaklarda paylaşılan bir alev olmasına yanaşmıyordu. Alan bu çekingenliği gözden kaçırmadı, nedenini aradı. Uykusuz gecelerinin birçok saatini o nedeni bulmaya hasretti. Sasenaj güzeli sevildiğine hem de candan sevildiğine inanıyordu. Sonra bu sevginin karşılıklı olarak açığa vurulduğu da meydandaydı. O halde Cem'in bir hayalle sevişir gibi aşk yolunda hamlesiz kalışı nedendi? Alan birçok kez düşündükten sonra bu hareketsizliği, aşkın bu utangaç durumunu Cem'in ince hesaplar yürüttüğüne yormaktan başka çare bulamadı. Ve bu sonuca erince de sevgilisinin hesaplar yürütmekte aldandığını kendisine anlatmaya karar verdi. Candan seven kadın bir süre hamle bekler. O hamleyi göremezse kendisi hamle eder. Alan de bu aşk kanununun hükmüne boyun eğmiş, Cem'i cesaretlendirmek için gururunun önemli bir kısmını fedaya hazırlanıyordu. Bu maksatla kurduğu plan da gayet basitti. Cem'i kendi şatosuna götürmeyi tasarlamıştı. Sassenaj baronu kızının prensi bize getirelim dediği gün şaşkınlaşıvermişti. Hristiyan dünyasının muhteşem esirini şatosuna almak, bütün o dünyayı o şatoda misafir etmek kadar ona zor geliyordu. Ama için içinde böyle bir hareketin zevkini duyarak geviş getirmekten geri kalmıyordu. Çünkü Cem'i şatosuna alabilirse tarihi bir adam olacaktı. Kralların, imparatorların, papaların paylaşamadıkları bir şehzadeyi konuk etmek, tarihte silinmez bir köşe kapmak demekti. Şu kadar ki bunu Cem'in muhafızları olan şövalyelere nasıl söylemeliydi? Ellen başlamış olduğu Türkçe dersini ilerletmek istediğini ileri sürüyordu. Baron da kızının bu bahaneyle diğer baron kızlarına caka satmak ve Avrupa asalet aleminde şöhret bulmak istediğine hükmediyordu. Ama bu nedenlerin ikisi de muhafız şövalyeleri kandıracak şeyler değildi. Onları yola getirmek ve Cem'i velev ki 5-10 gün için Sassenaj şatosuna götürebilmek için çok sağlam nedenler bulmak gerekiyordu. Baron bir eski şövalye hilekarlığıyla düşündü. Cem'in Savoy ve Loren dükleri tarafından kaçırılmak istediğine dair kulağına çarpan sözlerden yararlanmayı kurdu. Charles Aleman'a bir imzasız mektup yolladı. Ruşeşinar şatosu etrafında bazı yabancıların doluştuğunu bildirdi. Bu haberi kuvvetlendirmek için de kendi adamlarından eline ve ayağına çabuk takımından 3-5 kişiyi gece yarılarından sonra şato etrafında gezdirtti ve şövalyeleri gerçekten telaşa düşürttü. O civarın en güçlü adamı bu barondu. Muhafız şövalyeler Cem'i daha ileri götürmek için tedbir alınıncaya kadar Ruşeşinar'dan güvenli bir yer aramaya başlar başlamaz ilk dost olarak onu hatırlamışlar. Şehzadenin bir müddet Sassenaj'da kalması için kendisine yalvarmışlardı. Baron bu başvuruyu nazla çekingenlikle karşıladı. Birçok tereddütler gösterdikten sonra Cem'i bir müddet şatosuna almaya razı oldu. Ama Cem'in yalnız bir oda uşağı da şatoya gelmesini de şart koydu. Henüz onun yanında bulunan 4-5 Türk'ün gene Ruşeşinar'da kalmasını istiyordu. Ve ben bir düzine Türk'ü evime sokmam, korkarım diyordu. Muhafız şövalyeler baronun ileri sürdüğü şartı adeta nimet saydılar ve Cem'i yapayalnız Sassenaj şatosuna götürülmesini kendi çıkarlarına uygun buldular. Çünkü Cem yalnız kaldıkça kaçabilme imkanından uzaklaşmış olacaktı. Ama bu yer değiştirme işini onu yeni baştan incitmeden becermek için de baronun yardımını istediler. Ev sahibi bu teklifi kendiliğinden yaparsa Cem'in şövalyelere kırılmasına sebep kalmayacaktı. Baron da bu noktayı kabul etti ve Ellen'i şehzadenin yanına göndererek şatolarına misafirlikleriyle ebedi bir şeref vermeleri ricasında bulundu. Güzel kız babasının ricasını söylemekle birlikte şu sözleri de ilave etmişti. Bu resmi bir yalvarış ama sizi şatoya götürmek isteyen asıl benim. Umarım ki dileğimi kırmazsınız, evimize gelirsiniz. Ardından diz çökerek ellerini havaya kaldırmış, Türkçe inlemişti. Seni seviyorum, seni seviyorum. Cem için bu daveti reddetmeye imkan yoktu. Hele sevgilisiyle bir damın altında yaşamak, fırsatını kaçırmak onun elinden hiç gelemezdi. Bu yüzden Ellen'i yerden kaldırdı, ellerini tutarak ve gözlerini onun gözlerine dikerek cevabını verdi. Cennet reddolunmaz Ödana, geleceğim, sevine sevine geleceğim. İki gün sonra Cem Sassenaj şatosundaydı. Ellen tek bir çiçek etrafında dolaşan çılgın bir kelebek gibi onu yalnız bırakmıyordu. Bahçede birlikte, sofrada birlikte, geceleri geç vakte kadar salonda birlikteydi. Baron ev sahipliğine rağmen teşrifat kurallarını çiğnemiyor, Cem tarafından çağrılmadıkça huzura çıkmıyordu. Şehzadenin onu hatırlayışı ise pek nadir oluyordu. Ellen her şeyi unutturan bir konuydu. O konu üzerinde duran gözler, o konuyla dolan yürek, Sassenaj baronunu pek güç hatırlayabiliyorlardı. Ama Ellen tasarladığı hamleyi henüz yapamamıştı. Daha doğrusu o hamleye bir türlü biçim veremiyordu. Ahlar, ohlar, kelimelerle bağlı yanık dilekler, bakışlarda akan iştihalar, Cem'i hareketsizlikten çıkarmaya yetmiyordu. Kız hayret ve istekle kıvranıyor, üzülüyor ve düşünüyordu. Üç büyük gün böyle geçti. İki gencin sevgisi son haddi buldu. Cem Ellen'i can tanır oldu. Ellen de damarlarında Cem'in yaşadığına eskisinden daha güçlü olarak iman getirdi. Ama dudaklar yalnız sevgilerini söylüyor, o sevgiye bir buse biçimi vermiyordu. İşte bu duruma bir gün Ellen Cem'in yanına geldi. Şatonun kilisesini dedi görmediniz, gezmek istemez misiniz?
İsterim Ellen, hele sen kılavuzum olursan.
Benim kılavuzluğum size başka bir haz mı verir?
Şüphe mi var?
Nasıl bir haz verir?
Seninle kiliseye gidersem tapınakta ilahını görmüş olurum.
Oysa tapınaklara ilahı aramak için gidilir. Siz de o amaçla gidiniz, beni arayınız. Ben yanınızda bulunmayacağım, orada saklanacağım. Bakalım bulabilir misiniz?
Cem neşeli neşeli güldü. Madem ki oradasınız, mutlaka bulurum. Nur olup kandillere bürünseniz, gölge olup kubbeye sinseniz, put olup duvara dayansanız gene bulurum.
Tecrübe ederim. Ben kolay kolay bulunacağıma inanmıyorum.
İnanınız ve inanmalısınız.
O halde tapınaklarda ilahını bulabilen ilk insan siz olacaksınız. Bu çok önemli bir olay.
Ama ilahını bulan birçok şey ister, ben de isterim.
İlahlar cömert olur, ne isterseniz veririm.
Benimle yoldaş olmaya da karar verir misiniz?
Dileklerinizi tapınakta dinlerim. Çünkü burada fani bir yaratığım, orada ilahe olacağım.
Peki, gidin saklanın. Bana da haber yollayın, gelip arayayım.
Kız geriye bakan sihirbaz gözleriyle izinde tebessümler bırakarak uzaklaşırken Cem de tatlı bir hülyaya dalmıştı. Kendisine yoldaşlık edip edemeyeceğine dair biraz önce Ellen'e söylediği sözler gelişi güzel ağzından çıkmıştı. Ama şimdi o sözler üzerinde eni konu duruyordu. Ellen'le yoldaşlık. Oh, bu ne tatlı bir hayat olacaktı ve kendinin acılarla dolu hayatı, böyle bir yoldaşın ılık nefesleri, billur sesi içinde ne çabuk güzelleşecekti. Cem bu düşünceler arasında istemeden İrene'yi hatırlamıştı. Konya'dan erkek kıyafetine girerek orduya karışan o hain güzel, uzun bir zaman kendinin ışığıydı. Birçok karanlık gecelerde ve tasalı günlerde o ışıktan nur ve haz almıştı. Acaba Ellen de İrene gibi birkaç ay için olsun böyle bir fedakarlık yapabilir miydi? Şimdi düşüncenin yolu başka yönlere ayrılıyordu. İrene'yi hatırlamak, onunla geçen çılgın dakikaları canlandırıyor ve bu canlanma aynı dakikaları Helen'den istemek emelini doğuruyordu. Cem Rodos'tan ayrıldığı günlerden beri aşkın tende yaşayan safhalarını düşünmemişti ve ruhsal heyecandan başka bir şey aramamıştı. İlk defa olarak bu perhizi bozuyor, yürek depremlerinin yanında bedensel yıkılışları da arzu etmeye başlıyordu. Bütün bunlar bilinçsiz hayallerdi, İrene'yi düşünmekten ileri gelen isteklerdi ama genç şehzadenin damarlarını alevler içinde bırakmaya yetmişti. Artık o Kleopatra'yı kovan Sezar değildi, Savoy dükünün önünde güzelliğin sırrını kutsal kaynaklarda arayan adam değildi. Ellen'in gözlerine bakarken Allah'ı düşünen temiz yürekli aşık değildi. Mal Hatun'un aşığıyla düelloya atılan Osman Bey'in 60 yaşındayken 15 bahar görmüş, Bizans prenslerine aç bir kartal gibi pençe vuran Orhan Bey'in, Sırp kralının kızı Olivera için her şeyi feda eden Yıldırım Bayezid'in, yine bir Sırp prensesinin aşkıyla gıdalanmak uğrunda saltanatını bırakan 2. Murad'ın, her zaferin sonunda yeni bir gerdek kuran Fatih'in kanı, kadın isteyen kanı, onun da damarlarında dolaşmaya başlamıştı. İrene'yi hatırlıyor ve Ellen'i istiyordu. Dipnot: Osmanoğulları ailesini kuran Osman Bey'in Eskişehir yakınlarındaki İzburnu köyünde oturan Şeyh Edebali'nin kızı Mal Hatun'a aşık olması hikayesi meşhurdur. Bu kadını Eskişehir Bey'i de seviyordu. Bu yüzden İnönü Bey'inin evinde bir gün bir çarpışma oldu. Mal Hatun'un iki aşığı kılıç kılıca geldi ama galibiyet Osman Bey'de kaldı. Öbürü yenilip kaçtı. Mal Hatun'u almak hakkını ve zevkini rakibine bıraktı. Orhan'la Yıldırım'ın 2. Murad'ın Fatih'in aşkları da pek meşhur olduğu için ayrıca açıklamaya gerek yoktur. Bir tür azap, bir tür ıstırap teşkil eden bu durumda genç şehzade için için kıvranıyordu. O sırada Ellen yanında olsa bu kıvranıştan belki ürkecekti.
Nis perisi bu değişikliği görse belki imrenecekti. Ama Cem içine yayılan acıklı istekten hoşnut değildi. Aşkın temizliğini deniz dibindeki mezarından uzanan hayaliyle kirleten İrene'ye lanet okuyordu. İşte bu sırada bir hizmetçi geldi, imparatorlara yapılan ihtiram ile Cem'in önünde eğildi, haber verdi. Haşmet Mehap, Şato Kilisesi'ni kesebilirler. Cem içindeki ateşe kül serpen bu uşak sesine adeta minnettar oldu, yerinden fırladı. Hay hay dedi, gidelim, önüme düş de yol göster. Uşak aslanlara kılavuz olmak görevi omzuna yükletilen bir kaplumbağayı andırıyordu. Telaş ve ter içindeydi, eğri büğrü yürüyordu. Önde gittiği halde Cem'in ayağına basacakmış gibi yüreğinde çarpık bir endişe vardı. Muhteşem esir, karışık düşünceli aşık, önündeki canlı komediden habersiz, biraz önceki iç buhranını gidermeye, ağaçlara bakarak, çiçekleri okşayarak zihnini sakinleştirmeye çalışıyordu. Şato kilisesinin önünde uşak geniş bir nefes aldı, korkulu bir kovalamacadan kurtulmuş gibi sevinerek alnının terlerini topraklara döktü. Haşmet Mehap, kilisemizin önündedirler. Cem daha eşiğinde serinliği sezilen küçük mabede girdi ve mabedi bezeyen resimlere, süslere bakmadan Elen'i aradı. Ama dört yana dolaştırdığı gözler yalnız mum, avize, resim, yaldız görüyordu. Burnuna da kokulu bir serinlik çarpıyordu. Görünüşte Elen yoktu ve yine görünüşe bakılırsa ilahi rolü oynayan Fettan kızı tapınakta bulmak hayli zordu. Cem herhangi bir adamın bu kilise içinde nerelere saklanabileceğini anlamak için dikkatini yoğunlaştırdı. Eşikten mihraba kadar her tarafı ayrı ayrı gözden geçirmeye başladı. Yaşarken yüzlerine tükürülmüş, ayaklarına zincir vurulmuş, ipe çekilmiş ya da ateşe atılmışken ölümlerinden sonra aziz payesiyle kıymetlendirilmiş olan dişili erkekli birçok insanın resimleri kilise duvarını kaplamıştı. Cem bütün bu resimlerin önünde durdu, oynayıp oynamadıklarını, arkalarında bir kapı bulunup bulunmadığını keşfe uğraştı, hiçbir iz bulamadı. Sıraların yanlarını, altlarını araştırdı, şüpheli bir yer görmedi. Mihrap da ona kapalı görünmedi. Kilise bu küçük ama zarif tapınak, canlı bir ilahi saklayacak gizli köşelerden mahrum gibiydi. Elen'i mutlaka bulmak isteyen Cem dönüp dolaşıp bir köşeye konulmuş olan gümüş bir haçın önünde duruyordu. Bu haç tam bir adam büyüklüğündeydi. Som gümüşten yapıldığı için de çok değerliydi. Ancak iki duvarın birleşme noktasına konulduğu için oradaki açının birleşmesini kapıyordu. Dipnot, Sassenay Şatosu'nu bizzat görmüş olan vakıatı Cem sahibi eserinde bu haçtan şöyle bahsediyor. Kilisesinde adam miktarı halis gümüşten musanna bir sanem vardı. Sayfa 14. Cem haçın büyüklüğüne rağmen duvarda bir delik bulunmadığını apaçık görüyor. Bu yüzden de Elen'in kilise içinde bulunmadığını artık kanaat getirmiş bulunuyordu. Bu onun canını sıkan bir şeydi. Kızı bulamamak beceriksizlikti, kendini utandıracak bir başarısızlıktı. Aynı zamanda kıvılcımları henüz çıtırdayan iç ateşini, onu bulmakla küllendireceğini umut ettiği için bu başarısızlıktan başka anlamda da sıkıntı duyuyordu. Gerçi kızın kilisede bulunmaması ihtimali vardı ama Cem Elen'in verdiği sözde duracağına emin olduğu için o ihtimali hatırına bile getirmiyor, kızgın ve kırgın kubbeye, avizelere, mihraba, resimlere, gümüş haça bakarak sevgilisini aramaya devam ediyordu. Dakikalarca süren bu boşuna arayış onun sinirlerini bozmuştu. Derin bir kırılış içinde geri dönmeye hazırlanıyordu. Ama son bir umutla yine mihraba, resimlere, sıralara yanaşarak ilahinin gizlenebileceği bir oyuk, bir kovuk bulmaya çalışmaktan geri kalmamıştı. Şu kadar ki bu son arayışta sinirli ve hiddetliydi. Mihrabı adeta yumrukluyor, resimleri koparacak gibi davranıyordu. Bu hiddetli hamlelerle dönüp dolaşıp yine gümüş haçın önüne gelmişti. Onu da bir daha gözden geçirdikten sonra çıkacak, Elen'e sitemler savuracaktı. İşte bu fikirle haça son bir bakış bıraktığı sırada ağzı açık kalıverdi. Gözleri sevinçle şaşkınlığın yarattığı tuhaf bir bulantıya kapıldı. Çünkü gümüş haç, gümüş bir kadın olmuştu. Evet, Elen o büyük haça tenini germiş, haçın gümüş rengini kendi rengindeki beyazlıkla örtmüş, akıllar alan bir ilahi gibi gülümsüyordu. Cem bu zarif tecelliyi sevincin ve şaşkınlığın en yüksek dereceleri içinde bir süre seyrettikten sonra koştu. Her dinde kutsal sayılabilecek olan bu bambaşka haçın önünde kollarını kavuşturdu. "Oh Elen," dedi, "İsa'yı imrendiriyorsun. O böyle bir çarmıha gerileceğini bilse tekrar dünyaya gelirdi." Ardından kızın ellerini tuttu. "Ama ilahilere çarmıh yakışmıyor. Sen oradan in ki benim de yüreğimin heyecanı dinsin." Kız gümüşten sızan bir nur kümesi gibi o iri haçtan ayrıldı, kilisenin ortasına doğru yürüdü. Eli Cem'in elindeydi ve bu birleşen ellerde sevişen iki gencin bütün coşkun duyguları alevleniyordu. Elen bu ilahi rolüne en tabii kostümüyle çıkmıştı. Köpüklere bürünerek denizden çıkan Venüs ona göre daha örtülü sayılabilirdi. Cem bu hafifliği de hoş gördü. Erkek kıyafetine giren Irene'yi zamanında nasıl beğenmişse, efsanevi hüdaları taklit eden bu fettan sevgilinin şu kıyafetini de o kadar beğendi. Tam mihrabın önünde diz çökerek inledi. "İlahiler her şeyi bilir. Sen de yüreğimi gör, dileğimi anla."
25. ayının sonu, sayfa 286.